نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وكفيتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم من الحديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجبار الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر لي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Tefsir dersi olarak Alak suresinden başlamıştık. Bu hafta Müddessir suresine başlıyoruz inşallah. Müddessir suresi Peygamberimize Alak suresiyle İkra bismi rabbikellezi halak ile başlamış olan peygamberlikten kısa bir süre sonra nazil olmuş olan ilk suredir. Peygamberlik verildikten sonra kaç gün kadar sonra olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte 15 gün kadar, 20 gün kadar, 40 gün kadar olabilir bir müddet vahiy kesilmiştir. Peygamberimize Hira Dağı'nda peygamberlik, nübüvvet verilmiş ve daha sonra vahiy kesilince Efendimiz ne yapacağını bilemez bir vaziyette, heyecan içerisinde kalmıştı. Ve bu dönem 15-20 gün kadar sürmüş olabilir. Daha fazla sürmüş olabilir. Çeşitli rivayetler var bununla ilgili. Allah-u Teala peygamberine bir görev vermiş. O göreve hazırlık yapabilmesi için, sükunete ulaşabilmesi, o heyecandan, o telaştan kurtulabilmesi için bu şekilde takdir etmişti. Demek ki bir insana bir görev verildikten sonra, özellikle de zor bir görev verildikten sonra bir müddet onun sakinleşmesini beklemek, onun o telaştan, o heyecandan kurtulmasını beklemek, o göreve hazır hale gelmesini, kalben, kafa olarak, kalp olarak hazır hale gelmesini beklemek Allah'ın ahlakındandır, onun sünnetindendir. Bu bilinmediği takdirde, insan fıtratı bilinmediği takdirde, Allah'ın böyle buna benzer bazı kanunları bilinmediği takdirde verilecek olan görevlerde başarılı olmak mümkün değildir. O göreve kişinin hazır hale gelmesini beklemeden ondan önemli vazifeler beklemek yanlış olacaktır. Peygamberimize vahiy geldikten sonra Allah Resulü rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla kendisine peygamberlik geldiğini bazı kimselere söylemiş ve o kimseler bunu konuşmaya başlamışlardı. Bir defasında Darun Nedve'de toplanmış olan, kafirlerin parlamentosu olan Darun Nedve'de toplanmışlar, önde gelen bazı kimseler ve Peygamberimiz hakkında konuşmuşlardı. İleri geri konuşmaları Peygamberimize bildirildiğinde Efendimiz çok üzülmüş ve evine gelmiş ve bir yorganın ya da bir örtünün altına girmiş. O şekilde o sıkıntısını gidermeye çalışırken ya yuhin müddessir gelmişti. Ey örtüye bürünen Habibim, kum fe enzir. Uyuma zamanı değildir, kalk ve inzar et. Kalk ve insanları uyarmaya başla. Demek ki insan fıtratı sıkıntı içinde kaldığı zaman böyle bir şeye başvurmaktadır. Üzerine bir örtü almakta ve uyumaya çalışmaktadır. O sıkıntıdan kurtulabilmek için. Allah Resulü de öyle yapmıştı ve Allah kendisine müsaade etmedi. Kum fe enzir. Kalk ve uyarmaya başla. İkra ayeti ile peygamberlik verilmiş, kum fe enzir ile kalk ve uyar ayetinin gelmesiyle de risalet verilmişti. Artık o bir Resul'dü, sadece Nebi değildi. Bazı peygamberler yalnızca Nebi idiler. Bazı peygamberler ise hem Nebi hem Resul'düler. Allah Resulü onlardandı. Hem Nebi idi hem Resul idi. Nebi ve Resul kelimelerinin manası üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. Çeşitli izahlar getirilmiştir. Nebi nedir, Resul nedir? Şu anda mevzumuz olmadığı için ben o kısma girmiyorum. Ama Efendimiz bu ayetin gelmesiyle Resul olmuş, kendisine risalet verilmişti. Ve ayet Peygamberimize artık uyku devrinin çoktan bittiğini anlatmaktaydı. Ey Resulüm, sana öyle bir dava geldi ki bu dava artık senin rahat rahat yatmana engel olacak bir davadır. Ya eyyühen müddessir. Müddessir kelimesi örtüye bürünmüş olan demektir. Bir battaniye olabilir bu, bir yorgan olabilir. Buna benzer bir kaftan olabilir. Buna benzer bir şeye bürünmüş olan kimseye müddessir denir. Allah Azze ve Celle Peygamberimize müddessir ifadesini kullanmakla şunu kastetmiş de olabilir. Ey peygamberlik göreviyle bürünmüş olan Resulüm. Ey kendisine önemli bir görev verilmiş olan, peygamberlik görevi verilmiş olan Resulüm, kalk. Ey peygamberlik şerefiyle her tarafından sarılmış olan Resulüm, artık kalk. Allah Resulü kum fe enzir ayetinin gereğini 23 yıllık peygamberlik hayatında hiç bırakmadı. Daima uyardı, daima inzar etti. 23 yıl hiç ara vermeden sürekli gece gündüz davasını anlatmaya devam etti. Alak suresinde anlatmıştım. Hatice validemiz Efendimizin o sıkıntılı günlerinde daima ona yardımcı olmuş olan onun biricik zevcesiydi. Hatice validemiz gerçekten çok asil bir kadındı. Allah Resulü onun ölümünden sonra onu çok aramıştı. Onu çok aradı ve onu her zaman anıyordu. Ne zaman Hatice'den bahsetse sevgiyle bahsederdi. Hatta Hatice'nin komşularından birisi gelse ona büyük bir saygı gösterirdi. Bir gün yaşlı bir kadın gelmiş Efendimiz'in evine ve Efendimiz kalkmış ona kendi oturağını vermişti. Kendi minderini ona teklif etmişti. Ayşe validemiz de bunu görünce ya Resulallah dedi. Neden böyle yaptın? Sen böyle yapmazdın her zaman. Efendimiz buyurdu ki o kadın Hatice'ye gelir giderdi. Hatice'nin komşusuydu. Ondan ötürü Hatice'nin hürmetine bir hanıma bir erkeğin gösterebileceği ancak bu kadar vefa olabilir. Bundan daha öte bir vefa olamaz. Ne zaman bir koyun kesse, ne zaman kendisine bir yerden bir hediye gelse, bir süt gelse veya bir et parçası gelse, Hatice'nin sağlığındayken komşusu olan insanlara gönderirdi. Daima Hatice'yi hatırlar, daima ondan hayırla bahsederdi. O kadar bahsederdi ki diğer hanımları, Efendimiz'in daha sonra evlenmiş olduğu hanımları Hatice'yi kıskanırlardı. Ölü bir kadını bile kıskanır hale gelmişlerdi. Ayşe validemiz bir defasında Ya Resulallah sana Allah daha iyisini vermedi mi ki? Neden? Neden hep onu hatırlıyorsun dedi. Yani beni sana Allah vermedi mi demek istiyordu. Bir kadınca konuşuyordu. Kadın gibi konuşuyordu. Ve Efendimiz onun o sorusuna ya da o itirazına öyle bir cevap verdi ki bir daha öyle bir soru sormamaya belki yemin etmiş olabilir kendi içinde. Dedi ki hayır, Allah bana bir daha onun gibisini vermedi. Allah bana bütün çocuklarımı ondan nasip etti. Benim neslim ondan devam ettirecek ve onun kadar asilini, onun kadar muhteremini Allah bana vermedi. İşte o Hatice radıyallahu anh'a Efendimizin sıkıntılı günlerinde daima onu teselli etmişti. Öyle sıkıntılı günlerin birisinde demişti ki ya Resulullah biraz yatsan da, biraz uyusan da, istirahat etsen, biraz rahatlasan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun bu teklifine şöyle cevap vermişti. Ey Hatice, artık uyku devri çoktan geçti. Bana öyle bir dava verildi ki artık uyku devri çoktan geçti. Bundan sonra rahat yüzü göremem artık ben. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar artık rahat yüzü göremeyeceğim. Artık belirli davaları omuzlanmış olan insanların rahatı kabirde olacaktır. Onlar kabirde istirahat etmeyi ve cennette neşelenmeyi bekleyen insanlardır. Öyle olamayanlar, dünyada rahat yüzü görmek isteyenler dava adamı olamazlar. Ya eyyuhel müddessir, kum fe enzir. Kalk ve uyar. Bu ayetin Müzzemmil suresinden önce geldiğine dair rivayetler daha kuvvetlidir. Müzzemmil suresinde de aynı benzer ifadeler var. Ya eyyuhel müzzemmil, humilleyle illa kalile. Ey örtüye bürünen Habibim, kalk. Geceleyin, gecenin az bir kısmı hariç kalk ve namaz kıl, Kur'an oku. Müzzemmil suresinde geceleyin kalk emri gelmeden önce bu emir gelmiş. Ya eyyuhel müddessir, kum fenzir. Kalk ve uyarmaya başla. Henüz daha gece namazı bile emredilmeden Allah Azze ve Celle Peygamberimize bunu emretmişti. Ve hemen onun ardından ya eyyuhel müzzemmil dedi. Ey örtüye bürünen, geceleyin kalk, namaz kıl. Çünkü ağır bir görev vahyedilmiş olan, ağır bir görev verilmiş olan insanların böyle yatması gerekir. Yani kalkıp geceleyin namaz kılması gerekir. Yoksa bir müddet sonra büyük bir pasiflik göreceksiniz kendinizde. Geceleyin o vitamini almayan insanların gündüzlerinde bir parlaklık olmayacaktır. Allah'ın وَاِذْ وَعَدْنَا مُوسَى اَرْبَعِينَ لَيْلَ ayetini de bu şekilde ifade, bu şekilde anlamak icap eder. Allah Teala Musa ile 40 gece vaatleştik buyuruyor. 40 gün demiyor. 40 gündüz demiyor. 40 gece vaatleştik buyuruyor. Gecelerde arayın yani önemli meseleleri. Önemli konulara gecelerde karar verin. Gecelerde büyük velilerin aldığı lezzeti almaya bakın. O ona dikkat etmeyenler, gecelerini ihya etmeyenlerin gündüzlerinde de bir hayır olmayacak ve gündüzlerinde büyük bir pasiflik olacaktır. Eğer bir insan kendinde pasiflik görüyorsa, bir insan tembellik görüyorsa kendisinde, bu insanın yapması gereken şey, hatta bir insan kendisini zamanla memur gibi hissetmeye başlıyorsa, hizmet içerisinde kendini memur görmeye başlıyor, artık Allah için değil de adeta hizmet için hizmet yapar noktaya geldiğini hissediyorsa, adeta bazı insanlar memnun etmek için hizmet yapmaya başladığını zannediyor, o duruma geldiğini düşünüyorsa, bu insanın yapması gereken şey gecelerden istifade etmektir. Bu insanın yapması gereken şey gecelerde teheccüd namazlarından yardım dilemektir. Yardımını teheccüd namazlarından beklemek, Allah'tan beklemektir. Allah Azze ve Celle Peygamberimize geceleri ihya etmeyi daha emretmeden evvel kum fe enzir buyurdu. Kalk ve uyarmaya başla. Kalk ve uyarmaya başla. Bundan sonra artık devamlı bunu yapacaksın ey Resulüm. Alak suresinin başındaki ilk 5 ayet geldikten sonra bir müddet vahiy kesilmişti. Ve daha sonra işte bu ayetler geldi ve vahiy devam etmeye başladı. Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir. Ve bu sureden ilk 5 ayet nazil olduktan sonra veya 7 ayet başka bir rivayete göre nazil olduktan sonra Müzzemmil suresinden bazı ayetler nazil olmaya başladı. Böylece her sureden bir sure tamamen bitirildikten sonra diğer sureye geçilmiyordu. O gün Allah Resulü'nün neye ihtiyacı varsa o söyleniyor, o ona bildiriliyor, o emirler veriliyor. Fakat bir ondan evvelki surenin devamı söylenmiyordu. O anda Resulullah'ın neye ihtiyacı varsa o mevzuda ayetler nazil oluyor. Allah Resulü'ne daha evvel gelmiş olan surenin devamı olan ayetler belki bir sene, belki bazen beş sene sonra geliyordu. Ama burada daima Resulullah'ın ihtiyacı olan ve Müslümanların ihtiyacı olan konular dikkate alınmıştı. Neye onların ihtiyacı varsa o hususta ayetler geliyordu. Ve peygamberlik verildikten kısa bir süre sonra kum fe enzir ifadesinin gelmesi artık uyarmaya başla insanlar. Başka bir ayette ve enzir aşiretekel akrabin. En yakın akrabalarınla başla işe. Önce onları uyar. Yakınların çünkü seni daha iyi tanırlar. Senin Muhammed'in emin olduğunu daha iyi bilirler. Senin başka bir niyet taşımadığını en iyi onlar bilirler. Onun için en yakın akrabalarından başla. Ve daha sonra bu sure içerisinde gelmiş olan وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسَيَابَكَ فَتَحْفِرْ ayetlerinde de buna işaret edilmekteydi. Elbiseni temizle ey Resulüm. Yani etrafındakileri temizle. Öncelikle akrabalarını temizle ey Resulüm. قُمْ فَاَنْزِرْ Kalk ve insanları uyarmaya başla. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ Ve Rabbini büyükle, Rabbini tekbir et. Allahu Ekber diyerek Rabbini tekbir et. Ezanda Allahu Ekber diyeceksiniz. Namaza başlarken Allahu Ekber diyeceksiniz. Daima her zaman her meselenizde Allahu Ekber diyeceksiniz. Ve daima Rabbinizi büyük diyeceksiniz. Tekbir edeceksiniz. Ve dava adamının öncelikle yapması gereken noktalara Kur'an-ı Kerim işaret etmektedir. Bir davayı omuzlamış olan insanların yapması gereken şey kendini büyütmek değil. Daima Rabbini büyütmek, daima ondan bahsetmek, daima onun kudretinden bahsetmek. Rabbi tekbir etmek nasıl olur? Rabbin kudretini anlatmakla olabilir. Rabbi tekbir etmek, gökleri bilmek de olabilir. Semayı bilmek de olabilir. Yıldızları bilmek de olabilir. Galaksileri bilmek de olabilir. Rabbin tekbiri bunlarla olur. Rabbin tekbiri mikrobu incelemek de olabilir. Rabbin tekbiri vücudu incelemek de olabilir. Yani insanın Rabbin hakikaten tekbir edebilmesi, Rabbin hakikaten büyüklüğünü anlayabilmesi ancak kainatı incelemesiyle mümkün olabilir. Efendimiz hadiste buyurmuş ki, Allah'ın zatını düşünmeyiniz, Allah'ın mahlukatını düşününüz. Çünkü Allah'ın zatını düşünmeye gücünüz yetmez. Allah'ın mahlukatını düşünebilirsiniz. O takdirde Allah'ın zatını düşünmüş gibi olabilirsiniz. Allah'ın büyüklüğünü, kudretini anlamış olursunuz. Öyleyse Allah'ı hakiki manada tekbir edebilmek, hakikaten Allahu Ekber dediği zaman onu hakikaten söylemiş olabilmek, onu gerçekten kalbinde hissedebilmek ancak Allah'ın kudretini bilmekle mümkündür. O kudreti bilmediğiniz zaman Allah'ı gerçekten tekbir edemezsiniz. O halde kainattaki bütün ayetlerin, okunan ve okunmayan ayetlerin hepsine dikkat etmek gerekir. Gökyüzü bir ayettir. Hayvanlar birer ayettir. Kendi vücudunuz bir ayettir. Bir mikrop bir ayettir. Her şey kainatta olan her şey bir taş, bir çiçek bir ayettir. Bu ayetleri incelemeyen insanın Rabbinin hakikaten tekbir edebilmesi mümkün değildir. Rabbinin büyüklüğünü hakikaten anlayabilmesi mümkün değildir. O halde وَرَبَّكَ فَكَبْ bir ayeti bize haliyle bunu da emretmektedir. Rabbinizi büyükleyebilmeniz için, gerçekten büyükleyebilmeniz için Rabbinizin ayetlerini görebilmelisiniz. Gökyüzüne bakmayanlar وَرَبَّكَ فَكَبِّرِ hakikaten gerçekleştiremezler. Gökyüzünü seyretmeyenler, hayvanları incelemeyenler, etrafına bakmayanlar, çiçeklere bakmayanlar, bir sineğe bakmayanlar, onları görmeyenler, onlar hakikaten Allah'ı tekbir edemezler. Onlarınki sadece ağızlarından çıkan Allahu Ekber lafzından başka bir şey de olamaz. Sadece onlar dilleriyle söylerler. Ama kalp Allahu Ekber demez. Kalbin Allahu Ekber diyebilmesi ancak Allah'ın kudretini anlamakla mümkündür. Ve seyâbeke fetahhir ey Resulüm, elbiseni de temizle. Araplar arasında elbiseni temizle ifadesinin bir manası namuslu ol demektir. Kendine hakim ol, nefsine hakim ol demektir. Bir manası hakikaten elbiseyi temizle demektir. Elbiseyi ve elbisenin içindeki bedenini temizle ey Resulüm. Hem elbiseni temizle, hem bedenini temizle. Hem bir başka tefsire göre ahlakını temizle. Hem sen elbisen gibi sarmış olan etrafındaki arkadaşlarını evvela ve akrabalarını temizle evvela. Çünkü onları temizlemediğin takdirde, onlar sana iman etmediği takdirde senin galip gelebilmen çok zor olacaktır. Senin galibiyetin etrafındaki insanların sana yardım etmesiyle mümkündür. Allah Resulüne, Allah Azze ve Celle evvela etrafındakileri temizlemeyi emretmişti. Ve siyâbeke fetahhir elbise gibi seni etrafını çevirmiş olan, mecaz olarak anlarsak ayeti, seni elbise gibi çevirmiş olan insanları evvela temizle. Evvela onlardan işe başla. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Evvela yakın akrabalarınla işe başla. Onların sana yardım etmesi daha kolaydır. Her ne kadar Efendimiz'in yakın akrabalarından büyük bir çoğunluk kendisine yardım etmediyse de, uzaktakiler, tam Medine'dekiler kendisine iman edip kendisine yardım ettiler, ensar oldularsa da, kendi akrabalarının büyük çoğunluğu ensar olamadıysa da, amcalarının büyük bir ekseriyeti kafir olarak öldüyse de, fakat gene de Allah ona böyle emretmekteydi. Allah biliyordu ki Hamza iman edecek ama Ebu Leheb iman etmeyecek. Esas olan kanaate göre Ebu Talib de iman etmedi. Ebu Talib de iman etmeyecek. Ama yine de Allah böyle emretmekteydi. Evvela yakınından başla. Yakınındakilerin çünkü hakları var senin üzerinde. Evvela onlardan başla. Bugün birçok kardeşimizin, hepimizin hemen hemen, biz başkalarıyla uğraşırken kendi kardeşlerimizi, kendi yeğenlerimizi, kendi çocuklarımızı, kendi eşlerimizi ihmal etmekteyiz. Halbuki Allah وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ buyurmuştu. Evvela yakın akrabalarından işe başla, onları evvela uyar. وَسِيَابَكَ فَتَحِرْ buyurmuştu. Elbiseni temizle, etrafındakileri temizle evvela. Bunu yapmadığımız için bugün büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunu yapmadığımız için bu sıkıntı bugün devam ediyor. Akşamleyin evine geç geldiği zaman hanımıyla problem oluyor. Akşamleyin evine geç geldiği zaman çocuğuyla problem oluyor. Çocukları eğitmediğinden, eşini eğitmediğinden hiçbir zaman kendisini tamamen İslam'a vakfedemiyor. Bütün mesaisini, bütün malının mülkünü, bütün canını İslam'a vakfedemiyor. Çünkü eşi kendisine mani oluyor. Çünkü çocukları kendisine mani oluyor. وَسِيَابَكَ فَتَحْهِرْ Ey Resulüm elbiseni temizle. İslam davetçisi olacak olan insanların elbiselerinin temiz olmasına da işaret vardır ayette aynı zamanda. İslam davetçisi olacaksın ey Resulüm. İnsanlar evvela elbiseye bakarlar. Bu ayet temizlemeyi emretmektedir. Ama lüks giyinmeyi, en pahalı elbiseler giyinmeyi emretmemektedir. Bazı kimseler lüks giyinmekle temiz giyinmek arasındaki farkı göremez ya da görmek istemez olabilirler. Halbuki ayet temizlenmeyi emrediyor. Lüks giyinmeyi emretmiyor. Onlar lüks hayat içerisinde yaşıyorlar. Ondan sonra toplumu değiştirmekten bahsediyorlar. Bugün öyle İslam davetçileri vardır ki onların hayatı Firavun'un hayatından daha da lükstür. Onların hayatı değiştirmeyi istedikleri insanların hayatından daha da lükstür. Onların öyleleri vardır ki Reis-i Cumhur kadar lüks hayat içerisinde yaşamaktadırlar. Öyleleri vardır ki Mercedes'lerden aşağı inmezler. Öyleleri vardır ki adeta onların evleri bir saraydır. Fakat onlar bütün bunlara rağmen İslam davetçisi olduklarını zannedebilirler. Yahut da dava adamı olduklarını zannedebilirler. Onların yattıkları yatak Reis-i Cumhur yatağından farkı yoktur. Onların yemek yediği kaşıkların Cumhurbaşkanı'nın yediği Yemek yediği kaşıktan hiç farkı yoktur. Evindeki mobilyanın, Cumhurbaşkanı'nın evindeki sarayındaki mobilyadan hiç farkı yoktur. Ama bütün bunlara rağmen onların çocuklarının düğünleri Cumhurbaşkanı'nın çocuğunun düğünü gibi yapılmaktadır. Ama bütün bunlara rağmen bir dava adamı olduğundan da bahsetmektedir. İşte böyle olunca Allah'ın da yardımı gelmemektedir. Bir taraftan lüks hayat, insanın içinden kemiren, imanı zayıflatan bir lüks hayat, lüks yemekler, lüks elbiseler, lüks arabalar, diğer taraftan da dava adamı olmaktan bahsetmeler. وَسِيَابَكَ فَتَحْيِرُ manası bu değildi. En lüks elbiseleri giyiniz, en lüks arabalara bininiz demek değildi. Evlerinizi lüks hale getirin demek değildi. Onun manası tertemiz olun demekti. İslam davetçileri pırıl pırıl olmak zorundaydılar. Elbisesi pis, ayakkabısı pis, bindiği arabası pis, bindiği bisikleti, motoru pis. Bu haliyle İslam davetçiliği yapanlar ancak insanları İslam'dan soğutabilirler. Onların insanlara İslam'ı sunmaları o halleriyle mümkün değildir. İlk gelen ayetlerde bu meselelerle ilgilenilmiş olması gösteriyor ki İslam davetçisi olacak olan insanlar için bunlar önemli meselelerdir. Öyleyse bu meseleden bizim bahsetmemiz, Allah bahsettiği halde yüceler yücesi olan Allah o kadar büyüklüğüne, azametine rağmen bu meseleden bahsettiğine göre öyleyse bizlerin de bu meselelerden bahsetmesi gerekmektedir. وَسِيَابَكَ فَتَحْدِرْ Ey Resulüm, elbiseni temizle. وَالْرُجْزَ فَحْجُرْ Ve ey Resulüm, o bütün pisliklerden uzak dur. Bütün pisliklerden diret et. Onlardan ayrıl. Rucuz ifadesi putlar manasına da gelir. İtikadi olarak bütün pisliklerden ayrıl ey Resulüm. Ameli olarak, ahlaki olarak ve itikadi olarak bütün pislik çeşitlerinden ayrıl. Şirk, itikadi pislik, bedenin pis olması, maddi pislik, ahlakın kötü olması, ahlakın pisliği, ahlakın kötülüğü ve amelin içki gibi, adam öldürmek gibi, zina gibi bütün bunların hepsinden ey Resulüm hicret et, ayrıl. Bunlardan ayrılmadığın takdirde İslam davetçisi olamazsın ve İslam'ı insanlara takdim edemezsin ey Resulüm. Allah Resulü zaten ayrılmıştı. Allah Resulü'ne değil esasında bu talimatlar. Bu talimat onun şahsında ümmeti Muhammed'e yapılmaktaydı. O zaten elbisesi temizdi. O zaten namusluydu. O zaten ahlaklıydı. O zaten bedeni temizdi. Fakat burada hitap aslında onun şahsında ümmeti Muhammed'eydi. Ve rucze fehcur. Bütün pisliklerden sıyrıl. Zaten Allah Resulü çocukluğundan beri sıyrılmıştı. Ve peygamberler çocukluklarından beri özel eğitime alınırlar. Onların zaten günaha girmesi mümkün değildir. Onların şirke düşmesi mümkün değildir. Onların içki içmesi mümkün değildir. Onların putlara tapması mümkün değildir. Onlar zaten çocukluklarından beri eğitim almışlardır. Özel eğitimden geçirilmişlerdir. Farkında olmadan onlar zor görevlere hazırlanmış insanlardırlar. Ama burada hitap ümmeti Muhammed'eydi. Ey ümmeti Muhammed, kendini temizle. Ey ümmeti Muhammed'in içinden İslam davetçisi olacak olan insanlar, bütün pislik nevilerinden ayrılınız. وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْتِرْ Ve insanların başına kalkma yaptığın iyilikleri. Yaptığın şeyi çok görerek başa kalkma. Peygamberliğini insanların başına kalkma. Ya da anlattığın şeyler insanların başına kalkma. Bir insana bir emek verdiysen onun başına kalkma. Ona birkaç kelime İslam anlattıysan onun başına kalkma. 5 kuruşluk hizmet yapıp da 15 kuruşluk saygı bekleme insanlardan. Saygı beklenmez, belki verilir. Saygı istenmez, belki verilir. Teveccüh-ü nas istenmez, belki verilir. İnsanların hepsinin size teveccüh etmesi, size yönelmesi, size hürmet etmesi istenmez. Eğer Allah verirse o vermiş olur, Allah vaktinin saatini bilir, vaktinde saatinde verir. Ama sen istersen vakti saati gelmeden istemiş olabilirsin. Nefsin istediği için istemiş olabilirsin. Sen istediğin için verildiği takdirde o yükün altından kalkamazsın. Sen istediğin için verildiği zaman o takdirde o yükün altından kalkamaz ve kibire kapılabilirsin. Ama Allah sana kendi istediği zamanla verdiğinde o teveccühünası, o saygıyı, o hürmeti Allah sana kendi istediği zamanda, takdir ettiği zamanda verdiği zaman, o zaman demek ki sen o teveccühünastan, o insanların senin sana teveccüh etmelerinden demek ki kibre kapılmayacak noktaya gelmişsin demektir. Bazen bazı insanlara aslında keramet sahibi olabilecek bir düzeye gelmiş olduğu halde keramet verilmediği görülür. Hatta bazı insanlar bir müddet kerametler gösterdiği halde daha sonra sukuta uğrar, keramet göstermez hale gelir. Böyle insanlar bazen kendilerini geriledim zannederler. Geriledim herhalde, sukuta uğradım, herhalde artık bundan böyle Allah bana keramet vermiyor. Herhalde günahlarım var zannederler. Halbuki belki de tam tersine artık kerametleri aşacak düzeye gelmiştir. Belki de keramet artık kendisinin ya kendisini kibre sevk etmesi ihtimalinden ötürü keramet kendisine verilmez hale gelmiş yahut da artık keramete ihtiyacı kalmamış, artık kerametleri aşmış, Rabia'nın Hasan Basri'ye dediği gibi bu iş bunun çok ötesinde demişti. Hasan Basri ona ben suyun üzerinde yürüyebilirim biiznillah dediğinde sen de yürüyebilir misin demişti Rabia'ya. Rabia Hasan Basri'nin suyun üzerinde yürümesinden sonra onun yanından uçarak gitmişti. Keramet olarak. Ve sonra Hasan'a demişti ki ey Hasan, mesela bunun çok ötesinde. Sen hala su üzerinde yürümekten filan bahsediyorsun. Sen hala böyle kerametlerden bahsediyorsun. Halbuki mesela bunun çok ötesindedir. Mesela keramet meselesi değil. Mesela yediğin yemeğin çoğalması meselesi değil. Mesela içtiğin suyun çoğalması değil. Mesela 10 kişilik yemeği 100 kişinin yemesi meselesi değil. Mesela bunun çok ötesinde. Senin yaptığını balık yapar. Benim yaptığımı da kuşlar yapar. Halbuki insan hem balıktan hem de kuştan üstündür. Mesela bunun çok ötesinde. وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْسِرْ Başa kalkma. Yaptığın iyilikleri başa kalkma. Veya sendeki bazı faziletleri başa kalkma. Peygamberliğini insanların başına kalkma. Veya ilmini insanların başına kalkma. Veyahut yaptığın, ona yaptığın bazı iyilikler insanların başına kalkma. Maddi veya manevi bir iyilik yapmışsan onu onların başına kalkma. Ancak burada şu noktayı gözden kaçırmamak icap eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ganimeti dağıtmıştı da ganimetlerin büyük çoğunluğunu muhacirlere vermişti. Bunun üzerine Ensar'dan olan bazı kimseler meseleyi anlayamadılar. Onun o yüce makamını, onun o yüce ahlakını tam değerlendiremeyen bazı kimseler yanlış konuşmalar yapmaya başladılar. Allah'ın Resulü olduğu halde. Onun hakkında ulul azm peygamberlerin hiçbir hakkında söylenmemiş olan ne İbrahim Halilullah hakkında, ne Musa hakkında, ne İsa Ruhullah hakkında söylenmemiş olan وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ifadesi Resulullah hakkında söylenmiş olduğu halde sen yüce bir ahlak üzerindesin ey Resulüm onun hakkında böyle dendiği halde Ensardan olan bazı kimseler Efendimizin bu yüce ahlakını Allah Allah olduğu halde övdüğü halde 7 kat göğün üzerinden Allah Resulü'nü böyle övdüğü halde bazı kimseler demişlerdi ki Resulullah kendi milletine kavuştu, muhacirlere kavuştu, Mekkelilere kavuştu, artık bundan sonra bize bakmıyor. Artık onlara daha çok veriyor ganimetten. Böyle dediklerinde Efendimiz çok üzülmüştür, onlara çıkıp bir konuşma yapmıştı. Onlara demişti ki siz şu vaziyette değil miydiniz? Siz şirk içerisinde değil miydiniz? Siz leş yemiyor muydunuz? Siz zina yapmıyor muydunuz? Siz şöyle şöyle şöyle değil miydiniz? Allah sizleri benim elimle kurtarmadı mı? Allah beni size peygamber olarak göndermedi mi? Allah beni size kurtarıcı olarak göndermedi mi manasında Allah Resulü onlara bazı şeyler anlattı. Onlar da evet ya Resulullah dediler ve ağlamaya başladılar. O halde dedi neden böyle konuşuyorsunuz? Benim sizin için yaptıklarımı bildiğiniz halde sizin ateşten korunmanız için neler yaptığımı bildiğiniz halde ölümü göze aldığımı bildiğiniz halde öyle zamanlar olurdu ki Bilal'in koltuğunda sakladığı az bir şey, bir avuç kadar belki yiyecekten başka hiçbir yiyeceğim olmadığı halde bir ayda onunla idare ederdim. Öyle günler geçirdim size bir şeyler anlatabilmek için. Bunu bildiğiniz halde sizi cehennemden kurtarabilmek için. Şimdi bana neden böyle söylüyorsunuz? Neden benim hakkımda böyle konuşuyorsunuz? Ağlamaya başlamışlardı. Evet dediler ya Resulallah haklısın. Evet Allah seninle bize büyük bir nimet verdi. Evet Allah seninle bizi cehennemden kurtardı. Evet sen çok çalıştın. Efendimiz onlara neden bazı kimselere ganimetten daha çok verdiğini ve bazı kimselere de niye az verdiğini onlara açıklamıştı. Ondan sonra onlara dedi ki istemez misiniz? Onlar develeri alsınlar gitsinler. Onlar ganimetleri alsınlar gitsinler de siz de Resulullah'ı alıp gidersiniz evinize. Razı değil misiniz buna? Onlar hep beraber razıyız ya Resulullah dediler. Razıyız. Sen, eğer sen bizimle beraber olacaksan dünya nimetleri başkalarına olsun ya Resulullah razıyız. Bazen böyle zamanlarda fitnenin ortaya çıktığı günlerde münafıkların da fitneyi tahrik ettiği, ateşe benzinle gittiği günlerde öyle zamanlarda Resulullah'ın kendisinin onlar üzerindeki haklarını anlattığını görüyoruz. Bu velayetemnun testek sirer muhalif değildir. Başa kalkma yaptığın iyiliklerine o ayete muhalif değildir. Çünkü Resulullah orada bir fitneyi önlemek istemektedir. O fitneyi önlemesi, onların girmiş olduğu o günahtan kurtulabilmeleri, Resulullah'a karşı yapmış oldukları bu terbiyesizlikten ya da bu saygısızlıktan ya da bu konuşmalarda her neyse bundan kurtulabilmeleri Allah Resulü'nün belki öyle konuşmasına bağlıydı. Öyle konuşmasaydı anlamayacaklardı meseleyi. Onun için öyle konuşmuştu. Yoksa onların başına taktığından değildi bu. وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْسِرْ Buna şöyle de mana verilebilir. Yaptığın iyilikleri çok görme, daha çok hayırlara ereceksin ya Resulallah. Daha çok hayırlara ereceksin. Daha önünde ileride güzel günler var. Daha ileride çok hayırlara ulaşacaksın. Sen de, ümmetin de. Dünyayı fethedeceksiniz. وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْسِرْ Bu yaptığın şeyleri çok görme. Şu anda daha az şeyler yaptın. Ya da bir başka manaya göre yaptığın şeyi çok görüp de kendine çok büyük hizmetler yapıyorum zannetme. Allah bizzat diye Resulüne böyle söylemektedir. Ama bugün öyle insanlar görmekteyiz ki onlar yaptıkları hizmeti belki bir nokta kadar olan hizmeti bir deniz kadar gören insanlar vardır. Bir nokta kadar bir şey yapmışken yaptığı hizmeti deniz kadar gören insanlar var. Belki bir kişiye yarım yamalak bir iki kelime anlatmışsa sanki bütün insanlara İslam'ı anlatmış gibi kendisini bütün görenlerin yapmış gören insanlar var. Allah için yapması gereken görevi bir saatlik işi belki bir ayda yapmamış olduğu halde belki bir defa da yapması gereken işi 100 defa söylettikten sonra yarım yamalak yapmış olduğu halde kendisini çok büyük hizmetler yapmış gören insanlar var. Onlar وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْسِرِ düşünmüyorlar. Allah bizzatihi Resulüne bile o yüce ahlaka sahip olan Resulüne bile yaptığı şeyi çok görme. Çok şey yapmadın. İleride büyük hizmetler yapacaksın. O zaman da çok şey yaptığını zannetmeyeceksin. Mekke'yi fethedeceksin bir gün. O zaman da çok şey yaptığını zannetmeyeceksin. O zaman da yine devenin üzerinde Mekke'ye girerken eğilerek gireceksin Mekke'ye. O kadar eğileceksin ki üzengine değecek kadar eğileceksin. Devenin üzengisine başın değecek kadar. O kadar tevazu içerisine gireceksin ki kendini büyük görmeyeceksin. Çünkü attığın zaman sen atmadın Allah attı. Yaptığın sen yapmadın Allah yaptı. Kendini de bilmeyeceksin marifeti. Ama öyle insanlar vardır ki her yapılan hizmeti kendinden bilir. Her yapılan şeyi kendi yaptığını zanneder. Bu aynen bir dalın meyve vermesine benzer. Bir dal ufacık bir meyve verir de kendisini çok şey zannedebilir. Halbuki esas olan gövdedir. Gövde o gücü de, o gücü kökten almaktadır. Kökün yapmış olduğu görevi görmez de kendinden bilir kerameti. Gövdenin yapmış olduğu görevi görmez de kendinden bilir kerameti dal. Halbuki bu bir zulümdür. Keramet senden ise eğer, o zaman o gövdeden ayrılır ve bakalım. Ayrıl da görelim seni. Ayrıl da, o zaman meyve ver de görelim seni. Eğer marifet senden ise, gövdeden ayrıl da, meyve ver de görelim seni. Gövdeden ayrıldığın zaman, meyve veremiyorsan bil ki marifet sende değildi. وَلَا تَمْنُمْ تَسْتَكْسِرُ Yaptığın iyiliği başa kalkma. Ve bil ki daha çok görevler yapacaksın. Büyük fetihler başaracaksın. O fetihleri başardığın zaman da yine başa kalkmayacaksın. Bu ayet Müslümanlara ileriki zamanlarında eğer büyük fetihler başarırlarsa gene o zamanın tevazu içerisinde olmaları gerektiğini işaret ediyor ve bunu emrediyor. وَلَا تَمْنُنْ اَيْ رَسُولُمْ Başa kalkmayacaksın. Minnet etmeyeceksin. Rabbine de başa kalkmayacaksın. Ey Rabbim! Ben şu kadar bu kadar hizmetler yaptım. Neden benim şu işlerim yolunda gitmiyor demeyeceksin. Bu kadar hizmet yaptım ya Rabbi. Ömrümü sana vakfettim ya Rabbi. Neden bu işler yolunda gitmiyor demeyeceksin. Senin görevin sadece çalışmaktır. Sen görevini bileceksin. Kul görevini bilmeli. Allah'ın görevine karışmamalı. Allah ne zaman yardımcı gönderecekse o zaman gönderecek. Allah ne zaman fethimi müyesser kılacaksa o zaman kılacak. Allah ne zaman maddi ve manevi yardım edecekse o zaman edecek. Ne zaman işlerini yola sokacaksa o zaman sokacak. Sen kendi görevini bileceksin. Allah'ın da başına kalkar gibi dua yapmayacaksın. Güya dua ediyorsun ama sanki Allah'ın başına kalkar gibi dua ediyorsun. Ya Rabbi bu kadar iş yaptım. Ya Rabbi bu kadar hizmet ettim ama hiçbir şey yoluna gitmiyor ya Rabbi. Bu da Allah'ın başına kalkmadır. O da tam nöntestektir. Ne kulların başına kalkacaksın, ne Allah'ın. Her şey Allah'tandır. Sen hiçbir şey yapıyor değilsin. Ve Rabbike fasbir. Ve onlara sabredeceksin. Ve sabır musibetin başa geldiği ilk andadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir kadına uğramıştı da kadın bir mezarın başında duruyor ve ağlıyordu. Kadın ağlıyor ve feryat ediyordu. Efendimiz de kadına dedi ki ey kadın böyle konuşma, böyle ağlama, böyle üstünü başını yırtma, bu şekilde davranma. Kadın peygamberimizi tanımıyor. Ve dedi ki git başımdan ey adam. Sen benim başıma neyin geldiğini bilmiyorsun. Ben çocuğumu kaybettim. Sen gelmişsin bana diyorsun ki ağlama. Sabret diyorsun. Sabretme böyle kolay mı sanıyorsun? Ben çocuğumu kaybettim. Allah Resulü baktı ki kadın cahil cahil konuşuyor. Kendisini tanımadığını anladı. Gitti efendim cevap vermedi kadın. Peygamberlerin ahlakındandır. Cahillerle muhatap olmazlar. Cahillere davet ederler ama cahiller onlar cahillik yaptığı zaman onların yüzüne vurmazlar ve onlarla muhatap olup tartışmaya girmezler. Bu peygamberlerin ahlakındandır. Efendimiz gittikten sonra bazı kimseler, hadiseyi uzaktan seyreden bazı kimseler gelip kadına sormuşlardı. Ey kadın dediler, biraz evvel sana uğrayan bir kişi vardı. O sana ne söyledi? Kadın Efendimizin ona söylediği şeyleri söyledi. Bana sabretmeni tavsiye etti dedi. Sen peki ona ne cevap verdin dediler. Dedi ki bana sabret. Ben ona git başımdan dedim. O bana sabret dedi. Ben de ona git başımdan dedim. Sen onun kim olduğunu biliyor musun dediler. Hayır dedi kadın. O dediler Allah'ın Resulü'ydü. Resulullah'tı senin yanına gelmiş olan. Bunun üzerine kadının içine bir köz düştü. Artık çocuğunun acısını unuttu. Allah'ın Resulüne karşı Allah'ın bile saygıyla konuşmuş olduğu Resulüne karşı ya eyyühen nebi diye ifadelerin olduğu ya eyyühen Resul ifadesinin olduğu Kur'an'dan Allah'ın bile Resulüyle öyle bir Resul ki onunla Allah bile saygılı konuştuğu halde sevgiyle ya da başka bir şekilde söylersek Allah Resulüyle sevgiyle konuştuğu halde o kadın öyle konuşmuştu ve kadın bundan ötürü çok perişan olduğunu hemen Peygamberimizin peşinden koştu ve ona dedi ki ya Resulullah seni tanımadım, kusura bakma bilmiyordum. Artık sabredeceğim dedi. Efendimiz de buyurdu ki ey kadın sabır musibetin başa geldiği ilk anda olur. Musibet başa geldiği ilk anda sabrettin ise işte o sabırdır. Yoksa bir ay sonra, bir saat sonra, iki saat sonra, bir sene sonra yapılan şey sabır değildir. Kafir de o zaman sabreder, münafık da sabreder, Müslüman da sabreder. Ama Müslüman musibetin başa geldiği ilk anda sabreder. Ve lirabbike fasbir. Rabbin için sabret. Başına bazı musibetler gelecek demektir bunun manası. Tıpkı Varaka'nın Peygamberimize söylediği gibi. Varaka'ya Efendimiz Hacca Validemizle beraber gittiği zaman o kendisine öyle demişti. Ya Muhammed sen peygambersin. Sana gelen dağda, mağarada seni görmüş olduğun Musa'ya gelen melektir, Cibril'dir, Namus-ı Ekber'dir. Senin başına bazı şeyler gelecek. Senin milletin seni kendi topraklarından çıkartacak. Eğer o günler gelirse sana yardımcı olmaya çalışırım. Eğer hayatta kalırsam demişti ama Varaka çok çok yaşlı bir insandı ve 6 ay sonra öldü. O zor günler daha gelmeden Varaka ölmüştü. Allah Resulü'ne nasıl ki Varaka öyle haber vermişti. Senin başına bazı musibetler gelecek ve senin kendi şehrinden doğduğun, büyüdüğün yerden seni sürecekler ey Resulüm. Ey Resulullah seni doğduğun, büyüdüğün yerden sürecekler. Nasıl ki o böyle haber vermişti, aynı şekilde gaybı bilen Allah'tan ve Rabbike fasbir ayetiyle sana öyle musibetler gelecek ki sabretmek zorunda kalacaksın. Onlara şimdiden hazır ol ey Resulüm. Onlar geldiği zaman sabret. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ O sura üfürüldüğü gün nakur boru gibi bir şeydir. O sura sur manasında burada kullanılıyor. O boruya üfürüldüğü gün o sura üfürüldüğü gün فَذَلِكَ يَوْمَيْزِنْ يَوْمُنْ عَس۪يرٍ O gün zor bir gündür. O gün öyle bir gündür ki kıyametin koptuğu gün ilk üfleyiş çok zor bir gündür. Alel kafirine hayru yesir. Kafirlere hiç de kolay olmayan bir gündür. Burada zor gündür dendikten sonra kafirlere hiç kolay değildir denmesinin, tekrar edilmesinin nasıl bir faydası olabilir? Zaten zor gündür dendikten sonra tekrar kolay bir gün değildir denmesinden nasıl bir fayda olabilir? Bunun faydası şudur. O gün öyle bir gündür ki o gün kolay bir gün değildir. O gün çok zor bir gündür. Ama zorluklar iki kısımdır. Bazı zorluklar var. Bir müddet zorluk olur. Ondan sonra kolaylık gelir. Önce çok zor günler geçirirsiniz. Elem Neşrah'ta söylendiği gibi. فَاِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرَ اِنَّ مَعَ الْاُسْرِ يُسْرَ Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık var. Ve muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık var. Yani zorluklardan sonra kolaylıklar gelir. Ama bu öyle cinsten değil. Bu zor bir gündür dedikten sonra bu hiç de kolay bir gün değildir ifadesinin tekrar gelmiş olması, iki kez tekrar etmiş olmasında böyle bir mana yapmaktadır. Bazı zorluklar daha sonra kolaylığa dönüşür. فَاِنَّمَا عَلُسُرُ يُسْرَ olur. Ama bazen öyle olmaz. İşte o gün, o kıyamet gününde öyle bir zorluk vardır ki hiç kolay olmayacak bir zorluktur o. Artık ebedidir. Halidine fîhe ebeden. Artık orada ebedidirler onlar. Orada ebedidirler. O gün artık en ufak bir rahatlık onlara verilmeyecek. Onların bedenlerin derileri yandıkça, derileri yandıkça onlara yeni deriler giydireceğiz buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Bedenlehum culuden gayra haliyazukul azab. Başka deriler giydireceğiz. Derileri her yandıkça ta ki azabı daha iyi tatsınlar diye. Başka deriler giydirip bir daha azap tattıracağız. Ondan ötürü hayru yesir buyuruyor tekrar. Alel kafirine hayru yesir. O gün zordu. Hiç de kolay bir gün değildir kafirler için. Zerni ve men halaktu vahide. Ey Resulüm bana bırak o kimseyi. Tek başına, tek olarak yarattığım o kimseyi bana bırak. O kafiri bana bırak. Tek başına yaratmıştım ben onu. Annesinden doğduğu zaman tek olarak doğmuştu. Ama ben ona daha sonra mal mülk verdim. Evlat verdim, ona güç kuvvet verdim. Ona ben reislik verdim toplumda, reis yaptım onu. Toplumun önde gelenlerinden kıldım onu. Ona ben çok şeyler verdim. O şimdi bana karşı geliyor. Zerni ve men halaktu vahide. O vahid olarak, tek olarak yaratmış olduğum kimseyi bana bırak. Ayetin bir başka Arapça kaidelere göre şöyle bir manası da mümkündür. Tek başıma yaratmış olduğum o kişiyi bana bırak. Vahid o zaman Allah'tan hal olmuş olmaktadır. Tek başıma yaratmış olduğum, ben tek olarak hiçbir şerikim olmadan, hiçbir ortağım olmadan tek olarak yaratmış olduğum o kimseyi bana bırak. Çünkü o, ben onu ben yarattığım halde o bana başkalarını ortak koştu. Onu bana bırak. Vahid ifadesi Velid bin Mughire'nin de isimlerinden bir isimmiş. Velid bin Mughire hakkında geldi bu ayet. Mahzum kabilesinden, ben Mahzum'dan olan Velid bin Mughire Mekke'nin en zenginlerinden ve en önde gelenlerinden biri ve yaşlılarındandı. Çok malı mülkü vardı. Taif'te, Mekke'de ve bu ikisi arasında birçok bahçeleri vardı. Kış yaz meyvesi eksik olmayan bahçelere sahipti. Ve hatta 1 milyon kadar altına ve gümüşe sahip olduğu rivayetleri vardır. O bölgenin en zengin insanlarından birisiydi. Çok zengindi ve 13 kadar oğlu vardı. Tek başına Allah onu yaratmıştı. Bir nutfeden yaratmıştı. Bir tohumdan, spermden yaratmıştı. Onu mudgaya çevirmişti. Sonra onu alakaya çevirmiş. Sonra onu mudgaya çevirmişti. Ve sonra ona kemik giydirmiş. Kemik vermiş. Sonra o kemiğe de et giydirmiş. Ve sonra onu bambaşka bir şekilde ona yeniden bir hayat vermiş ve ruh vermiş idi. Tek başına Allah bunları yapmış. Hiçbir şeriki olmadan. Ama o sonra Allah'a eş koşmuştu. Ve onun isimlerinden birisi Vahid idi. Lakaplarından birisiydi. Allah Azze ve Celle onun lakabıyla ona işareten ismini vermeden, çünkü Allah için isimler önemli değildir. Çünkü Kur'an kıyamete kadar gelmiştir. İsimler önemli değildir. İsimler her gün değişir. Her asırda isimler değişir. O gün Velid. Velid'dir ismi. Sonra Ahmet olur, Mehmet olur, Hasan olur, Hüseyin olur. İsimler değişir. George olur, Hans olur. Fakat Kur'an isim vermeden meseleleri anlatır ki ta ki bütün insanlar içine alsın diye. Ve ben onu tek başıma yaratmıştım ey Resulüm. Ve cealtu lehu mâlen memdûde. Ben ona bir sürü mal vermiştim. Arttırdıkça arttırmıştım malı. Uzattıkça uzatmıştım malı. Bahçelerinin ucunu uzattıkça uzatmıştım. Parasının ucunu uzattıkça uzatmıştım. Ona imkanlar verdikçe vermiştim. Ve beni yine şuhude. Ve görülen evlatlar, oğullar vermiştim kendisine. Görülen ifadesi, şahit olunulan, görülen evlatlar ifadesi şu manaya gelmektedir. Velid bin Mughire'nin 10 veya 13 kadar oğlu vardı. Bunların 3 tanesi sonra İslam'a girdi. Halid bin Velid de onun oğullarındandır. Hişam onun oğullarındandır. Bunlar İslam'a girmişlerdi. Umare'nin İslam'a girip girmediği üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bazılarının İslam'a girdiği kesindir. Fakat bazılarının İslam'a girmediği de kesindir. Kendisi ise İslam'a girmeden kafir olarak ölmüştür. Eğer o çocuklarının İslam'a girdiğini görmüş olsaydı herhalde en büyük darbeyi belki o zaman yemiş olacaktı. Ebu Cehil'in oğlu İkrimen'in iman etmesi gibi. Eğer Ebu Cehil oğlu İkrimen'in iman ettiğini görseydi herhalde Bedir'deki yemiş olduğu o kılıçlardan daha büyük bir ızdırap duyacaktı. O kadar savaşmıştı Allah Resulü ile ama kendi oğlu da beraber savaşmıştı Peygamberimizle, fakat daha sonra o İslam'a girmiş, Allah Resulü ile beraber kafirlere karşı savaşmaya başlamıştı. İşte o Velid bin Mughire'nin oğullarından hemen hemen hepsi de sözü tutulan, sözüne itibar edilen, şahitliklerine itibar edilen, saygı duyulan insanlardılar. Ve çalışmalarına ihtiyaç olmayan, çalışmayan, daima evlerinde oturan ve daima onun etrafında dolanan insanlar durumundaydılar. Ve daima babalarının gözü önünde olduklarından ötürü ve beni yine şuhuda buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Görülen evlatlar, görülen oğullar verdi Allah ona. Yani öyle evlatlar verdi ki onlar babalarını hem saygılı, babaların etrafında geziyorlar, devamlı onun gözünün önünde bulunuyorlar. Ve çalışmalarına bile gerek yok. Böyle evlatlar Allah kendisine verdi. Fakat o bütün bunlara rağmen Rabbine şükrederdi. Rabbine küfran nimette bulundu. Ve ce'adu lehu'nun mâle memnûde ve benîne şuhûde ve mehattu lehu temhîde. Arttırdıkça arttırdım. Verdikçe verdim. Ve fakat o sunme yatumme'u en ezîd. Hâle arttırmamı umuyor. Daha da vermemi umuyor. Velid bin Mughire'nin ben eğer Muhammed'in dediği doğruysa, eğer cennet varsa cennette bana Allah'ın mutlaka çok büyük nimetler vereceğini sanıyorum diyor ve hatta bu şekilde alay ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kafirler oturmuşlar ve bazı kararlar almak istemişlerdi. Ona ne diyelim, hac mevsimi yaklaşıyordu. Fuarlar yaklaşıyordu. Ve bütün Araplar Mekke'ye geleceklerdi. Akın akın geleceklerdi. Çünkü Kabe'yi herkes biliyor ve tavaf etmek için geliyorlardı. Onlar da İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasını hürmeten geliyorlardı. O yüzden herkes gelecekti Mekke'ye. Geldiği zaman o kadar insanlara Efendimiz'in İslam'ı anlatmasına engel olmak için, İslami bir propaganda yapmasına engel olmak için hep beraber söz birliği yapmak istiyorlardı. Söz birliği yapalım da Muhammed'e hep beraber aynı şeyi söyleyelim, aynı iftirayı atalım da insanlar bizim sözümüze inansınlar. Ne diyelim dediler. Birisi dedi ki ona kahin diyelim. Diğerleri hayır dediler, ona kahin diyemeyiz. Çünkü o gaybden haber verenlerden değil. Kahinlerin hali onda yok. O zaman şairdir diyelim dediler. Hayır dedi diğerleri. O şair de değil. Onun şimdiye kadar şiir okuduğu görülmüş bile değil. Hiç şiirden anlamayan bir insan ve ümmi bir insandır o. Böyle dersek tutturamayız. Yalanımızı herkes anlar. O zaman başka bir şey söyleyelim. Delidir diyelim dediler. Fakat diğerleri itiraz ettiler. Hayır dediler, onda şimdiye kadar hiçbir delilik alameti görülmüş müdür? Görünmedi, o halde deli diyemeyiz dediler. Yalancıdır diyelim. Hayır, şimdiye kadar onun yalan söylediği görülmüş müdür? Onun Muhammed'in emin olduğunu bilmiyor musunuz? Bu sözümüz de tutmaz dediler. O halde ne söyleyelim? Sihirbazdır diyelim. Sihirbazdır diyelim. Evlatla ana babayı ayıran, eşleri ayıran, kuvvetli bir sihre sahip olan bir insandır diyelim. Velid bin Mughire düşünmüştü ve en sonunda bunların hiçbiri doğru değil ama dedi. Fakat gene de biz ona sihirbazdır diyelim. Başka çaremiz yoktur. Allah Resulü'ne bir defasında gelmiş ve Efendimiz kendisine Kur'an okumuştu. Efendimiz'in İslam'a daveti böyleydi. Kur'an okuyarak davet ediyordu. O bizden çok daha güzel konuşabilirdi. O isteseydi çok daha güzel meseleleri ifade edebilirdi. Fakat onun meseleyi anlatma tarzı daima ayetlerle olmaktaydı. Çünkü Kur'an'ın etkisi hiçbir kelamda yoktur. Hiçbir insan sözünde Kur'an'ın etkisi yoktur. Kur'an'ın kutsiyeti hiçbir kelamda mevcut değildir. Eğer bugün Allah'ın kitabını bırakmış da, bu bir cemaat da olabilir, bir insan da olabilir, bir insan veya bir cemaat Allah'ın kitabını bırakmış da, insanların kitabına Allah'ın kitabından daha çok önem verir hale gelmişse, İnsanların yazmış olduğu, herhangi bir alimin yazmış olduğu bir kitabı Allah'ın kitabından daha iyi bilir hale gelmişse, Allah'ın kitabından daha çok o kitabı okur hale gelmişse, burada çok ciddi bir hata var demektir. Hangi kitap olursa olsun, bütün kitaplar Bediüzzaman'ın dediği gibi, rahimahullah, bütün kitaplar Kur'an'a götürmeli. Hiçbir kitap Kur'an'a perde yapılmamalı. İbn-i Hacer'in kitabı da olsa, Ebu Hanife'nin kitabı da olsa, yok gerçi kitabı ama, İmam Şafii'nin kitabı da olsa, hangi alimin kitabı olursa olsun, İmam Rabbani'nin kitabı da olsa, Bediüzzaman'ın kendi kitabı da olsa, hiçbir kitap Kur'an'a perde yapılmamalı. Hiçbir kitap Kur'an'dan çok okunmamalı. Hiçbir kitap Kur'an'dan daha iyi bilinmemeli. Hiçbir kitaptan Kur'an'dan alıntılar yapıldığı kadar alıntı yapılmamalı. Kur'an'dan alıntı yapmayanlar, tebrik kartlarına, bastırdıkları takvimlere, Kur'an'dan alıntı yapmayanlar, ayetleri, hadisleri yazmayanlar, hep belirli kitaplardan, belirli sözleri yazanlar, belirli alimlerin ifadelerini yazanlar, Allah'ın ve Resulünün kelamını terk eden, adeta terk etme noktasına getirenler, onlar bilsinler ki hiçbir kelamda Kur'an'ın ve sünnetin, Kur'an'ın ve hadisin kutsiyeti yok. Hiçbir kelamda Kur'an ve sünnetin tesiri yoktur ve olamayacaktır. Allah Resulü daima Kur'an'la davet ediyordu. Bizzat kendisi peygamber olduğu halde, o peygamber olmasına rağmen, onun ifadelerinde de bir kutsiyet olmasına rağmen, buna rağmen yine de kendi ifadelerinden çok Allah'ın ifadelerini insanlar davet ediyordu. Ve onu davet etti. Ona bazı ayetler okudu. Velid bin Mughire bu şekilde döndü, kavminin yanına gitti. Ve onlara gittiği zaman şunu söylemişti. Vallahi öyle kelam duydum ki bu Muhammed'den, öyle şeyler duydum ki onun sözü insan sözüne hiç benzemiyor. Onun sözünde öyle bir halavet var ki, öyle tatlı sözler söylüyor ki insan sözüne benzemiyor. İçinizde şiiri en iyi bilen benim. Onun sözü şiire benzemiyor. Kaldı ki o bizim gibi de değil, o ümmi bir insandır. Anasından doğduğu gibi demek ümmi. Anasından doğduğu hali değiştirmemiş olan insan demek. Anasından doğduğu gibi, anasına mensup olan, nasıl doğmuş öyle kalmış olan, yeni bir şey öğrenmemiş olan insan demek ümmi. O bir ümmi idi. Nasıl olur da böyle şeyler söyleyebilir? Ben içinizde en iyi şiir bilen benim. Fakat ben bile söyleyemem onun söylediği şeyleri. Ve onun sözünde bir halavet var diyordu. Bir fesahat var, bir belagat var onun sözlerinde. Onun sözünde öyle bir özellik var ki üstün geliyor, üstün gelinemiyor o sözlere. Öyle sözler söylüyor ki o sözün üzerine söz söyleyemezsiniz. O hep üstün gelir sizin sözlerinize. Bunun üzerine bunu duyanlar Velid'in de Müslüman olduğunu zannettiler. Hemen korktular ve bu haber Ebu Cehil'e ulaştığı zaman Ebu Cehil çok kurnazdı. Siyasi bir kişiliğe sahipti aynı zamanda. Nasıl ki siyasilerin içerisinden de böyle çok kurnaz İslam düşmanları da var. Onlar gibi birisiyle Ebu Cehil ve siyasi bir kişiliği vardı. Kurnaz bir insandı. Oyun yapmayı, tezgahlar hazırlamayı çok iyi bilen birisiydi. Hemen gitti ve dedi ki o işi siz bana bırakın. Hepsi korkmuşlardı. Eğer Velid bin Mughire iman edecek olursa bütün Kureyş iman eder diyorlardı. Çünkü Velid çok tanınmış bir insandı. Velid'i tanımayan yok. Velid'in malını, mülkünü bilmeyen yok. Velid'in etkisi çok büyüktü Kureyş, Mekke'de, Kureyş kabilesi içerisinde. O yüzden korktular ve hemen Ebu Cehil gitti Velid'in yanına ve dedi ki ey amca, duydum ki sana bu Kuhafe'nin bir rivayete göre bu olay Ebu Bekir'de gerçekleşmiştir. Ebu Bekir kendisine Kur'an okumuş ve onu söylüyordu. Sen Ebu Kuhafe'nin oğlunun yanına gitmişsin. Ebu Bekir'in yanına gitmişsin. Ve Ebu Bekir'in yiyeceğine yemek için, ondan istifade edebilmek için, onun malından, mülkünden istifade etmek için sen de iman etmek istiyormuşsun. Öyle bir şey duydum, doğru mu? Veya daha başka bir rivayette senin ve Muhammed'in yanına gittiğini duydum. Ondan istifade edebilmek, onun yemeğini yiyebilmek için böyle yapıyormuşsun, doğru mu? Böyle dedi ki kavmin böyle mi düşünüyorlar benim hakkımda? Evet dedi Ebu Cehil. Halbuki hakikatte böyle bir şey yoktu. Kavmi böyle bir şey düşünmemişti onun hakkında. Ama onlar yalnızca korkmuşlardı iman etmesinden. Ve öyle mi düşünüyorlar dedi. Evet dedi Ebu Cehil. Halbuki dedi, ben onlardan zenginiyim. Ben Muhammed'den de zenginim. Ben Ebu Bekir'den de zenginim. Hepinizden zengini benim. Neden böyle düşünüyorlar benim hakkımda? Ebu Cehil dedi ki, Ebu Cehil tam istediği fırsatı bulmuştu işte. Tam fırsatı buldu ve dedi ki, vallahi dedi, sen Muhammed'in aleyhinde konuşmadığın müddetçe asla sana bundan sonra insanlar saygı göstermeyecekler ve asla sana inanmayacaklardır. Bunun üzerine Velid bin Mughire kavmin yanına gelmişti. Ve onlar istişare yapmıştı. Muhammed'e ne söyleyelim? Şair mi diyelim? Kahin mi diyelim? Sihirbaz mı diyelim? Ne diyelim? Deli mi diyelim? Hepsini dinledi ve dedi ki, vallahi bunların hiçbiri de doğru değil. Biz deli gördük, onda hiçbir böyle bir alamet yok. Biz kahin gördük, onda böyle bir şey yok. Biz mecnun gördük, onda böyle bir şey yok. Fakat gene biz ona bir şey söylemek zorundayız. İşte Kur'an-ı Kerim o meseleyi anlatmaktadır. ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَز۪يدٍ Bu Velid bin Mughire, bu kadar kendisine nimet verdiğim halde hala arttırmamı umuyor. Hala daha da arttıracağımı zannediyor. Kelle. Hayır, kesinlikle hayır. اِنَّهُ كَانَ لِاَيَاتِنَ عَن۪يدًا O bizim ayetlerimize karşı çok anid idi. Çok inatçıydı. Çok inatçı kesildi. Bizim kendine verdiğimiz nimetleri unuttu. اِنَّهُ كَانَ لِاَيَاتِنَ عَن۪يدًا سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا Ben onu öyle bir sa'ude, bir kayaya, bir dağa, cehennem içerisinde olan büyük bir kaya, sa'ud. Hadisteki ifadesiyle 70 yıl cehennemde olan kafir, 70 yıl o kayaya tırmanacak da, 70 yılda ancak varabilecek o dağa, 70 yıl tırmanacak, elini koyduğu zaman eli eriyecek, kaldırdığı zaman eli tekrar eski haline gelecek, tekrar koyacak elini, tekrar eli eriyecek, tekrar kaldırdığı zaman tekrar eli eski haline gelecek. Ayağını koyacak. Ayağı eriyecek. Kaldırdığı zaman tekrar eski halini alacak. Bu şekilde 70 yılda o dağa tırmanacak ve tekrar aşağı düşecek. Böyle devam edecek. Halinden fiha ebede. Ebediyen devam edecek bu orada. Seurhikuhu sa'ude. Onu ben sarp bir yokuşa, kayaya çıkartacağım, sarptıracağım. Neden? Ne yaptı o insan? اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ O düşündü, düşündü, ölçtü biçti, takdir etmeye çalıştı. Nasıl bir şey söyleyeyim? Ölçmeye çalıştı. Muhammed'e ne söyleyelim? Sen düşün demişti Ebu Cehil ona. Vallahi dedi Ebu Cehil, eğer sen Muhammed'in aleyhinde konuşmazsan, insanlar seni sevmeyecekler. Muhammed'in aleyhinde konuşmazsan, onlar senin ondan olduğunu düşünecekler. Ve düşündü o zaman. Ne söyleyeyim? اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرْ Düşündü. Fekkara ifadesi tefekkara da diyebilir mesela. Tefekkara demiş olsa düşündü demek. Aslında fekkara da tefil babından geldiği zaman çokluk ifade eder, teksirel ifade eder. Çok düşündü yani. Düşündü yani. Ve وَقَدَّرْ takdir etti, ölçtü biçti. كَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Kahrolasıca. Anası öylesice demek. Bir diğer manaya göre. Bazen bu övme manasında kullanılır. Efendimizin bazen bazı sahabilere anası öylesice dediği gibi, anası ağlayasıca ya da dediği gibi, anası ağlayasıca ama buradaki manası kahrolasıca. Fakut ile keyfe kaddar kahrolasıca. Kahrolasıca nasıl da düşündü? Nasıl takdir etti? Nasıl ölçtü biçti? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Sonra yine tekrar nasıl düşün, nasıl ölçüp içti? ثُمَّ نَظَرْ Sonra baktı. Kur'an-ı Kerim böyle bir ifade tarzına sahiptir. Bize adeta olayı gözümüzde canlandırıyor. Şu anda biz olayı sanki gözümüzde görüyor gibiyiz. Kur'an'ın canlı anlatma üslubudur bu. Kur'an canlı anlatan bir kitaptır. Kur'an dikkatli okuyanlar asla uyuyamazlar. Eğer uyuyorsa o Kur'an'ı dikkatli okumadığındandır. Ama bazı kitaplar vardır ki dikkatli okusanız da uyursunuz. Felsefi bazı kitaplarda olduğu gibi bütün kafanızı, bütün kalbinizi oraya verseniz bile gene sizi uyutur. Aslında anlattığı şey belki bir cümleyi doldurmaz. Belki anlattığı şey yalnız bir cümlede ifadesi mümkün olan bir şeydir. Ama lafı evirir çevirir, felsefi ifadeler kullanır, halkın anlayamadığı ifadeler kullanır, değişik kelimeler seçmeye özen gösterir. Çünkü esasında ilim yoktu. İlim olmadığından değişik kelimelerle, yabancı bir bazı kelimelerle sürekli konuşmayı o şekilde yahut da kitabı o şekilde yazmak suretiyle ilmi bir şeyler yazdığını anlatmaya çalışır. Öyle göstermeye çalışır. Çok dikkat edersiniz. Çok dikkat edersiniz bazı kitaplardan. Anlamaya çalışırsınız. Bir cümleye çok dikkat edersiniz. Çünkü karışıktır, anlaşılmazdır, kapalılık vardır. Sonra anlayıverirsiniz. Fakat çok zamanınızı almıştır. Ve fakat bir de bakarsınız ki çok basit bir cümledir aslında. Çok basit bir şeymiş anlattığım eğer. Çok basit bir şeyi çok karışık bir şekilde anlatmış meğer. Ama Kur'an öyle değildir. Kur'an çok canlı anlatır. Kur'an okurken eğer uyuyorsan, dikkatini vermediğinden uyursun. Dikkatini vermişsen, Kur'an'ı okurken uyumak mümkün değildir. Kur'an uyandıran bir kitaptır. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ Tekrar, sonra yine kahrolasıca nasıl düşündün, nasıl ölçtü biçtin? ثُمَّ نَزَرَ Sonra bakıverdi. Baktı, adeta gözümüzün önüne geliyor şu anda. Velid'in tavırları, hareketleri gözümüzün önüne gelmektedir. Baktı, ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ Sonra yüzünü eşitti ve döndü. Büyüklük tasladı. Büyüklük taslamak niyetiyle yüzünü eşitti. Besap kelimesi koruk için de kullanılır. Koruk yiyen insan yüzünün olmamış halini. Yiyen insan yüzüne bir ekşime meydana gelir. İşte Kur'an-ı Kerim onun yüz halini bize anlatıyor. Öyle bir hale geldi ki yüzü ekşidi. Hali hareketleri değişmeye başladı. Sonra döndü ve haktan döndü. Ve büyüklük tasladı. İstikbar etti, kibirlendi, büyüklük tasladı. Fakat in herza illa sihrun yusar. Sonra işte şimdi kararını verdi. Düşündü, ölçtü biçti. Tekrar düşündü, ölçtü biçti. Şimdi en son kararını verdi. Yüzünü ekşitti, düşündü, baktı ve dedi ki: "Fakat in herza illa sihrun yusar." Bu dedi ancak bir sihirden başka bir şey değil. Öğretilen gelen bir sihirdir. Ya da etkili olan, tesir eden bir sihirdir, dedi. Böylece son kararını vermiş oldu. Halbuki biraz evvel anlattığım gibi insanlara şunu söylemiştim. Onun sözünde bir halavet var. Onun sözünde bir tatlılık var. Onun sözüne üstün gelinilemiyor. Onun sözüne o her zaman üstün geliyor. Ne söylerseniz mutlaka o daha güzelini söylüyor. Öyle kelimeleri seçiyor ki o kelimeler daha üstün geliyor sizin seçtiğiniz kelimelerden. Ama gene sonunda bunu söyledi. Bildiği halde, hatta bir rivayette o Allah'ın Resulüdür demişti. O onun sözü, insan sözü olamaz demişti. Bunu dediği halde, fakat makamını koruyabilmek için Ebu Cehil'in kendisine söylemiş olduğu, vallahi demişti ey amca, eğer sen dönmezsen ve Muhammed'in aleyhinde bir şeyler söylemezsen, İnsanlar o zaman sana karşı eski saygılarını göstermeyecekler ve seni sevmeyecekler ve senden asla razı olmayacaklar. İşte o makamını koruyabilmek için o zaman in haza illa sihrun yu'ser demişti. Bu sihirden başka bir şey değil. Öğretilen gelen bir sihirden başka bir şey değil. In haza illa kavlul beşer. Bu dedi ancak bir beşer sözüdür. Bu başka bir şey olamaz. Beşer sözüdür bu dedi. Halbuki kendisi söylemişti. Bu insan sözüne benzemiyor demişti. Se uslihi sakar. Böyle diyen adamı ben Allah olarak Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi. Se uslihi sakar. Onu sakara yaslayacağım. Burada Allah ne kadar öfkeli olduğunu anlatmaktadır. Ne kadar muntakim olduğunu, intikam alacağını anlatmaktadır. Seuslihi sakar. Ben onu sakara yaslayacağım. Onu ben sakara sokacağım. Ve me edreke me sakar. Sen sakarın ne olduğunu bilir misin? Ya da sana sakarın ne olduğunu kim bilirdi? Me edreke me sakar. Sakar'ın ne olduğunu sana kim bildirdi ey Resulüm? Sakar cehennem isimlerinden bir isimdir. Cehennemin tabakalarından bir tabakadır. Öyle bir tabakadır ki o. لَا تُبْقِي وَلَا تَزَرْ O sakar hiçbir şey bırakmaz. Hiçbir şey baki bırakmaz. وَلَا تَزَرْ Ve hiç insana ızdırap vermekten, acı vermekten vazgeçmez. Hiç durmaz. Sürekli kaynar durur. Sürekli büyük bir hınç içerisindedir. Bir başka ayette cehennem onları gördüğü zaman gayızlanır, kinlenir, öfkelenir buyuruyor. Cehennem o kafiri gördüğünde Allah ile savaşan, savaşmaya kalkan o kafiri gördüğünde cehennem öfkelenecek buyuruyor. اِذَا رَأَتْهُمْ Onları gördüğünde cehennemin demek ki cansız olmasına rağmen cansızların da görme kabiliyeti olabilir. Cehennem çünkü görmektedir. Bir taşın sizi görmediğine emin olamazsınız. Gördüğünüz zaman, konuştuğunuz zaman nasıl ki tesciller, teyipler insanı, sözünü, sözlerini, cümlelerini kaydediyorsa aynı şekilde kameralar nasıl ki insanların hareketlerini kaydediyorsa aynen öyle de taşların da kaydetmediğinden nereden emin olabilirsiniz? Cehennem onları gördüğü vakit gayızlanacak, öfkelenecek. لَا تُبْقِي وَلَا تَزَرْ Hiçbir şey bırakmayacak sakar. İçine atılan her şeyi taş atılsa içerisine tarumar edecek. O kadar dehşetli olacak ki لَا تُبْقِي وَلَا تَزَرْ Hiç bırakmayacak. لَوَّهَةٌ لِلْبَشَرْ Beşere susamış olacak. Beşer kelimesi insan manasına da gelir, deri manasına da gelir. Zaten insana da beşer denmesi deri sahibi olmasından kaynaklanıyor. Deri sahibi demek beşer. İnsan, insana susuz olan bir sakar. Öyle bir sakar ki, levvaha demek, susuz demek, içi yanmış demek, kavrulmuş demek, güneşin altında hararetle yanmış, kavrulmuş demek. Çöldeki bir insan gibi, çöldeki bir insanın suya olan hasreti gibi, öyle bir hasret içerisindedir ki sakar, içime atılacak olanlar nerede ya Rabbi diye beklemektedir. Nerede beşer olanlar, nerede derisi olanlar, nerede insanlar ya Rabbi? Onları çok özledim, susuzum. İnsanın atılmasını istiyorum içerime ya Rabbi. Levvahatun lil beşer. Öyle dehşetlidir ki insana susuzdur. İnsan istemektedir. Ve bir başka ayette cehenneme sorulacak. Doldun mu? Helim telet. Diyecek ki helmi mezid. Var mı daha başka? Var mı ya Rabbi istiyorum daha var mı? Cehennem dile gelecek. Ya Rabbi daha istiyorum helmi mezid. Var mı daha? Yerim çoktur ya Rabbi. Cehennem doymayacak insana. Doymayacak. Ve Allah bir hadiste ayağını koyacak cehenneme. Ve cehennem o zaman tamam ya Rabbi yeter ya Rabbi diyecek. Tamam ya Rabbi, doydum ya Rabbi. Allah cehenneme hadiste ayak ifadesi geçiyor. Aynen söylemek zorundayız. Ama bildiğimiz gibi ayak değil tabii ki. Nasıldır Allah bilir. Allah ayağını koyduğu zaman cehennem tamam ya Rabbi, doydum ya Rabbi, yeter ya Rabbi diyecek. Allah ayağını koyacak ki maksat artık Müslüman kullarından da bazıları istemesin cehennem. Müslüman kullarından da istemesin. Levvahatun lil beşer. O beşere susuzdur. Levvahadır. Aleyha tis'ate aşar. O cehennemin üzerinde, o sakarın üzerinde 19 tane bekçi vardır. 19 bekçi. 19 bekçi ile ilgili itirazları daha sonraki dersimizde devam edeceğiz inşallah. Lillahi Teala Fatiha.